Ayrım 5. Sayfa 51. Dostum, ben aşık oldum galiba.
Ne?
Aşık oldum. Emin misin Murat? Bilmiyorum. Daha doğrusu hissettiğim şeyin aşık olup olmadığına karar veremiyorum.
Kim bu kız?
Tanımazsın.
Tanıt o zaman.
Başka sınıftan, kantinde karşılaşıyorduk. Sonra muhabbet oldu. Sonra aşk galiba. Ulan ne saman altından su yürüten adamsın sen ha? Hiç bahsetmedin bana. Ortada bir şey yoktu ki. Ne anlatsaydım?
Kıza söyledin mi?
Neyi?
Aşık olduğunu.
Yok be oğlum, ne söyleyeceğim? Kızın haberi yok hiçbir şeyden.
Kendi kendine gelin güvey oldun yani.
Ya belki de anlamıştır, bilmiyorum. Adı ne?
Aylin.
Onu görünce midende yanma hissediyor musun?
Evet galiba.
Ne demek evet galiba? Hissediyor musun? Hissetmiyor musun? Neyse tamam, boş ver bunu. İnsanın yaşadığı her şeyi aşk sanması yanlış bence. Belki sadece hoşlanıyorsundur. Ya da ne bileyim, basit bir ilgidir seninki.
Yok be dostum, basit bir ilgin çok üstünde.
Bu şey... Bence sen o kızı seviyorsun. Biz ne dedik? Sen aşktan bahsettin.
Tamam işte aynı şey.
Değil.
Nasıl yani?
Aşk 10 saniye yaşar oğlum. Gerisi sevgidir onun.
Bunu biraz daha açıklayabilir misin aşk profesörü?
Tabii. Yolda yürürken ya da otobüste, trende veya bir lokantada hiç tanımadığın birini görürsün. Hayatında ilk defa göz göze geldiğin o kişi midende bir yanma, hafif bir baş dönmesi yaratmışsa sende, işte o aşktır. 10 saniye sürer bu elektriklenme ve sonra yok olur. Zaten öyle bir hisle uzun zaman yaşayabilmen fiziken mümkün değildir. Aşk büyük ateşin ilk kıvılcımını bırakır öylece. Geride yanan o büyük orman yangınına sevda denir. Sevgi böyle bir şeydir işte. Aşkın o büyük serüveni başlatmasını bekler. Sonra iki kişilik bir yolculuğu başlatır insanın ritminde.
Bu senin hangi şiirin?
Dalga geçme oğlum. Sana yardımcı olmaya çalışıyorum.
Peki ben şimdi seviyor muyum Aylin'i?
Bunu bana mı soruyorsun?
Ne bileyim oğlum. Sen iyi anlıyorsun bu işlerden. Bu arada çaktırma. Ama senin bir şiiri ben yazdım diye verdim ona.
Yapma oğlum öyle şeyler. Bir gün ortaya çıkarsa görürsün örekeni. Kafası biraz karışmıştı bir şekilde ayağa kalktı. Mutfağa gidip çaylarımızı getirdikten sonra hararetle tekrar sordu Murat.
Şimdi benim kafama takılan bir şey var. Sevgi bir birlikte yürütebilecek kadar güçlü bir şey mi? Yani biz hep aşka anlamlar yüklemişiz ya.
Bak şimdi, sana daha detaylı anlatayım. Sen arabalara, araba motorlarına falan çok meraklı bir adamsın. Benden çok daha iyi bilirsin o işleri. Sevdiğim bir şeyi örnek vereceğim sana. Aşkı bir buji gibi düşün. Bujinin görevi nedir? Motorun içindeki benzini ilk kıvılcımı atıp ateşlemeyi sağlamak değil mi? Şimdi gözlerin ilk buluşmasındaki elektriği bujinin motorun içine attığı ilk kıvılcım gibi düşün. Daha sonra içerideki benzin yanıyor. Küçük patlamalarla oluşan basınç motorun harekete geçmesini sağlıyor. Bu sayede ilişki. Pardon, araba yürümeye başlıyor. Elbette ki zaman zaman araba yokuşlar tırmanıp zorlanacaktır. Bazen vites küçültmek gerekecektir. Bazen biraz rölantide çalışmaktır. İlişkiler içinde duraklamalar, coşmalar, zorlanmalar bunlardır ve çok normaldir. Bunu sevgi tolere edebilir ama aşk asla kabullenmez. Bu yüzden yerine sevgiyi bırakıp gitmiştir zaten. Aşk gibi üstün bir duygu için üstün bir ilişki gereklidir. İnsanoğlu bunu başaramaz. Herkes eksik yaratılır çünkü. Kusursuz olan tek şey Tanrı'dır.
Vay be, hiç böyle düşünmemiştim ben.
Herkes kavram kargaşası yaşıyor. Çünkü insanlara aşkı, sevgiyi, hoşlanmayı, ilgiyi birbirine karıştırıyorlar. Kimsenin kafa yorup düşündüğü yok ki. Ne bulursa önlerine, ne konursa onu yaşayıp o yaşadığı şeyi aşk sanıyorlar. Bu yüzden de çabuk tükeniyoruz. İlişkilerimizde küçük olaylara büyük kavgalarla yaklaşıyoruz. Hangi olaya hangi kavgalarla yaklaşacağımızı öğrendiğimizde ise gecikebiliyoruz bazen. İlişkiler zedeleniyor, sabırlar tükeniyor. Güçlü kalp, güçlü motor gerektiriyor bize. Sonra bir gün kendimizi araba mezarlığında buluveririz. Önce bir kahkaha attı Murat. Sonra da acaba Aylin kaç beygir dedi. O gece ikimiz de çok güldük. Gecenin sonunda Murat en kısa zamanda Aylin'e onu sevdiğini söylemeye karar vermişti. Zarfın üstünde bu kez başka bir isim yazıyordu. Aslıhan. Bu ikinci mektup. Biraz daha özensiz yazılmıştı. Okumaya başladım. Gözlerini kapayıp yalnızlığına, öyle mi yazdım bu sözleri? Meğer ben harf harf yaşarmışım, koca bir kelime sanırken kendimi. Cümleye döktün içimi, cümlenin içinde. Oysa ben bir zamanlar yalnızlığa otururdum cümlenin içinde ve tek bakışın çürük ihtimaliyle diplere dalardım. Ölümü el uzatmak bellerdim aşkı, boğulmanın dalında. Aşkımın aslını arardım bakışlarının şiirlerinde. Hanları bilmezdim, göz göz gezinirken bakışlarda. Ve yolculuğum kendi hanemde, bir gecenin karanlığında senin sözlerin de bana ulaştı. Bir yerleşik yaşama geçtim, kent süsü verilmiş bu coğrafyada. Şimdi aslıma suret, aslına sıla bu ova diye başlayan satırlar beni yaralaya yaralaya devam ediyordu. Mektubun özellikle kendini kentinden sürgün eden İstanbul diye devam eden kısmı bana çok acı gelmişti. Kendimi sayfalarca yazsam bu kadar iyi ifade edemezdim. Hem çok etkilenmiş hem de merak etmiştim. Çıldırmamak işten değil. Kim bunları kapımdan içeri atıyor? Kalkıp bir sigara yaktım ve okumaya devam ettim. Aşk bitti. Aşk öldü ikilemi arasında gidip gelen İstanbul. Bitmiş kentinden, ölmüş bir şehre yasal yollarla firar etti. Hüznü yollara savrulur, kederi başka bir şehrin diline çevrilemez sanıyordu. Mevsimini olduğundan fazla yaşayan bu şehir, kendini iç karanlığını unutturacak kargaşadaydı. Adımlara dar gelen kaldırımlar, saniyelik bakışmalarla büyük aşklar yaşamayacak kadar uzun vadeli yenilgiler, istenmeyen insanlarla doluydu. Yan yana yürümenin yalnızlığı, tesadüf karşılaşmalarının yapaylığı vardı yollarda. İstanbul bu yüzlere bakarken konuşabileceği kimsenin olmadığını düşündü. Başka bir şey de almamıştı yanına. Bu iç cezasına bir tanık istemiyordu. Bu kimli bir şehirde kimsesiz dolaşmak doyurmuyordu ceza çekme isteğini. Suçunu, suçsuzluğunu kaçarak kanıtlayabilirdi ancak. Ya da belki. Suçu, suçsuzluğu, sözlerini bilmediği bir şarkıdaki gibi sadece yüzü görünen bir aya şarap sunmaktı. Aşk niyetiyle. Saçlarının beynine batmasını, kirpiklerinin gözlerini oymasını istiyordu. Oysa sadece yürüyordu. Bir ara bir sinema önünde durdu. Afişlere baktı. Bekleyenleri izledi. 17 seansında sevdiğinin solunda olduğunu bilerek ve onu solunda hissederek elleri ayrılıksız bir sevgili oluşturuşunda bir Amerikan filmine gözlerini kapamayı bekliyordu. Ana sızıp kalmayan anıları hatırlamak için yaşandığı mekanlarda olmak gerekmiyordu. Başka bir şehirde, küçük bir sinema önünde ona buluşma öncesinde duran, ki sonrasında hızına yetişilemeyen zamanların unutulmazlığını hatırlatmaya yetiyordu. İstanbul, kaç buluşma heyecanı yaşamıştı? Ya da kaç aşkın tamamı durmayan bir kalp atışı mıydı? Ve yitirildiği yerden mi kopardı aşk? Bütün tanımlar geriye isimsiz, sahipsiz bir aşk bırakmıştı. O da üç harfi, yedi kelimelik bir tanıma dökmeyi başaramamıştı. Aşk bitti, diyordu. Huzursuzlanıyordu. Bitmişti işte. İstanbul olmak engel değildi belki terk edilmeye. Ama yaşanabiliyordular geride. Aşk öldü, diyordu. Yas tutuyordu kiplikleri. Sözleri matemle titriyordu. Ölüm aşkta da olsa kaldırılması zor bir cenaze oluyordu. Aşkın ahvalinden ellerine uzandı elleri. Kaç yaşındaydı? 550 mi? Yoksa şairin ömrünün yarısı kadar mı? Cürmüyle aynı boyda mıydı hayatı ya da 13 mü bulunurdu kentinden çıkarılsa bu şehrin yaşı? İstanbul'du ve yaşı kimliğine sıkışıp kalmıştı. İnsan zengini, boğazı temiz yakalara yaslanan, tarih soylusu, aslı her daim zade, çıkmaz bir sokağa bile şiirleri dize olan İstanbul. Şimdi ismini bilmediği bir caddede, kent yalnızını, yitik bir adresi oynuyordu, beceriklice ve serserice. Bağrına girip çıktığı bu şehrin neresiydi, kimdi? Kendisinin İstanbul oluşunu tanıyan biri çıkar mıydı?
Yol yorgunu gözleri kızarmıştı ve keskin yeşile dönmüştü. Dalga geçer gibi teselli etti kendini. Ey İstanbul, sen mavi gözlü bilirler. Şimdi bu yeşil bakışlarla nasıl tanısınlar? Şehrin doğusuna mavi bir yılan gibi çöreklenmiş nehrin kıyısına vardı. Gelgitlenen suya inat, durgun gözlerde aksinin aslına baktı. Birden Haliç sızladı solunda. Bu ihanet miydi? Başka sularda yansıyabilir miydi yüzüne? Yansımalı mıydı? Nereye gittiği sorulan gemilerin ve martıların yokluğunu fark etti. Vazgeçeli çok olmuştu ve fark edilmeye daha zaman var mıydı? Ardındaki sokaklara doğru İstanbulluluğunu unutup yürümeye başladı. Bu konumunu anlık zamanlarda unutsa da gözleri, çok kapalık dar sokağın terk ettiği yerinden saç telleri ağrıyordu. Şimdi kendini terk etmiş olsa da gittiği her yerde terk edilmişliğinden izler olabilirdi. Yanında yöresel merhemiyle. O İstanbul'du ve aşık olmuştu. Saçları savurmaya gücü yetmeyen ama bir yürekteki küçük bir alevi diğerine yangın yakıcılığında sıçratan, yönsüz bir rüzgarda, hatırlamak kaçıncı kez, aşık olmuştu. Geçmişin şanlı tarihinden, şu anki görkemine aşık gönüllerin kavuşma isteğinden günler çalıyordu geleceğine. Belki olur diye gizli, mavisiz umutlarla hazırlık yapıyordu gelebilirliğine. Anlamıştı o. Hayatına gelmemek için ya da gitmek için girmişti. Sonunda dar sokakların küçük gelen bir aşkla her kapı aralığında karşılaşmaktansa içinden de terk edemediğinden kendini sürgün etti kentinden İstanbul. Gidiş her yereydi. Gidiş hiçbir yereydi. Dönüş kendine olacak olduktan sonra. Ne zaman sormuş, nasıl gelmişti hatırlamıyordu. Bu şehirlerin özeti otogara. Kendisi gibi yüzler aradı. Kentliğine gidecek olanlara baktı. Tanımıyordu hiçbirini. Kalk İstanbul dedi. Yaşam aşkın olduğu yerde, içinde kaldıktan sonra o gittiğin her yerde. Aldığın son nefesi hala içinde tutuyorsun, farkında mısın? Ancak sen de verebilirsin son soluğu. Son baharlarında. Sana ölüm var sanıyorsan eğer. Bir çığırtkanın umut dağıtır gibi kavuşma garantili seslerine bulanıp bilet aldı. Yüzlerinin ayrılık tarafını cama yaslayan, vuslat tarafını koridora çevirenlere, onlar gibi yaparak kendine, kentine, kendiliğine doğru aslına yaraşır bir asillikle yolculuğa durdu. İstanbul, İstanbul'a gidiyordu. Herkes biliyordu ve kimse inanmıyordu sevdalı olduğuna. Dönüşüne bir şiir kattı. Şiirine bir gece, gecesine mavi. İstanbul, İstanbul'a gidiyordu şimdi. Mektup bittiğinde sanki bir uykunun kollarından kendimi kurtarmaya çabalarken yere düşmüş gibi oldum. Ona içimden yine onun satırlarıyla cevap verdim. Korkaklığımı zifiri bir karanlıkla örterek yazıyorum her şeyi. Suçlu yüzümü güçlü ifadelerle maskeliyorum. Benden olmayan bir kibirle kusarak savunuyorum beni. Hak ettiğim haksızlığıma beraat bekliyorum. Yani acizim. Yani hatalıyım. Evet suçluyum dememek için yalanca susuyorum ve tek renk bir müziğe, serseri sözlere ortak koşuyorum. Deniz aşağı bir kasabada su katılmamış bir hayat. Su berraklığında ama sudan bahanelerle araya nehirler yarmayan ve yaşartmayan sözler istiyordum. Hayat tecil edilirken kasaba il oldu. Deniz gözlerimden taştı. Bahaneler sudandı ama aramız nehirlerle boğuldu. Sözlerimin feri söndü, fire verdi cümlelerde. Cümle içinde yarım kaldım. Sayfaya dökülemez oldum. Paha biçilebilir evredeki üniformalı yalnızlığımın apoletinde yeni bir yıldız istiyordum. Yalnızlık. Yeni bir konuşma biçimim olmuştu. Yalnızlığım yan tarafımdı. Yeri geldi, o da gelmez oldu. Ben bana kaldım. Kendime hükmettim rütbesizliğimle. Hükümsüz yalnızlığımı yıldızlar arasında kaybettim. Her yara tende bir iz için, hatırlanması yasak bir giz için kabuk bağlar. Bir kabuk bağlasa çözeceğim yaratanları. Ben yaralarıma merhem değil, çocukluk sorularıma hümanist cevaplar istiyordum. Zayi ettim evvelimi, batın ahirlere, zahir hayaller kurdum. Çocukluk sorularıma ucuz Freud bilgilerimle cevaplar buldum. Yaralarımı öze dönük zekamla sardım. Yaratanları aramadım. Her şeyi kanın akış yönüne bıraktım. Sılayı gurbete takas eden ve menzili zorlayan, sollayan yollara açılan, gizemi gizi, içinde yolculara çıkılan ve ara açan dar geçitler istiyordum. Aralardan geçtim, yolda kaldım. Ulaştığım yollar çekildi ayaklarımdan. Vuslatı belli yolculuklarım, şehirlerin özeti, otogarları asılı kaldı. Yolsuz ve yolcusuz yolculuklara içimde çıktım. Ben kendimi içimde kaybettim. Buhran dilimin kemiğini kırdı ve yamacına sığındım efendilere, yarınsız sözler söylemedim makamında. Ermeden evliya oldum. Çatmadan derdim dergahımda, ben deliyim suçumla aforoz edildim. Akıbetim kendime bırakıldı. Kardeş katiline vacip gitmedi. Sofuluğumun desturuyla yok saydım Fatih'in fermanına ve şimdi her gün öldürüyorum aslımı. Perva vaat eden dizelerle dize gelmeyecek kadar dizginsizdim de şimdi. Satırlayarak her bir harfimi kendi şiirimde dizeleniyordum. Adımın iki parçalığı doğuştan parçalanmışlığımın kanıtıydı da ben kısacalardan gidersem daha uzunca kalırım akıllarda ve ön at yoksulluğum eksilir sanıyormuşum sadece. Kaç kişi ardında kaybeder hayatını? Adını söyle, öyle sus. Susmasam sonramdan neyi söyleyeceğim ki? 8 harflik adım. 8 ayrı dile çevrilse bile anlatıyor öncemi. Adını söyle, öyle sus. 4 yıl boyunca beraber yaşadığımız bu hayatın içine onca ayrıntıyı ve anıyı sığdırabileceğimiz ne Murat'ın ne de benim aklıma gelirdi. Şimdi duvarlarındaki yüzüne kısık gözlerle baktığım bu evde ne kadar çok şey paylaştığımı düşünüyordum. Burada ağladık, burada güldük. Paramız olmadığı için yiyecek alamadığımız ve aç kaldığımız günler oldu. Yakalayacağımızın olmadığı soğuk kış günlerinde birbirimize sarılarak uyuduk. Eve geç gelişlerimizde penceremizin önüydü nöbet tuttuğumuz yer. Birbirimiz için kavgalara girdik. Bu evde temizledik yaralarımızı. Hasta olduğumda bana ilaç bulup getirdi. Sabaha kadar başımda bekleyip defalarca atletimi değiştirdi. Beraber evimizi temizledik, beraber kirlettik. Zaman zaman ailem de katıldı bu derbeder halimize. Vize ve finallerde üçümüz beraber sabahlara kadar ders çalıştık. Bazı geceler sabaha kadar Araz'a mektup yazardım. İkisi de başıma dikilir. Vay be, hem şair hem aşık olunca insan sabaha kadar yazar tabii derlerdi. Sonra Aylin Murat'a sataşır. Sen bir kere bana Aylin'ime diye başlayan bir mektup yazmadın derdi. Murat Aylin'e yaşadığı aşkın ardından kimseye öyle sevemedi. Ve kimse için bir daha hiç ağlamadı. Evimizi temizleyen, arada bir yemeğimiz yapan, güler yüzüyle en mutsuz anımızı bile bir şölene çeviren Aylin, Murat'ın hayatına hiç gitmeyecekmiş gibi girmişti. Ama ummadığımız bir anda hiç dönmeyecekmiş gibi gitti. En mutlu oldukları bir zamanda bir veda notuyla kayboldu ortadan. Sanki hiç olmamış gibi. Benim can dostum bu gidişe anlam veremeden ve ne olduğunu anlayamadan yaşadı sayrılı gecelerini. Yanında hep ben vardım. Mantıklı bir insanın duygularının yenilişini görüyordum ona baktıkça. Oturup hep beraber güneşin batışını seyrettiğimiz kayalıkta Murat ile baş başa hiçbir şeye bakmadan sessiz durduk. Günlerdir ağlamaktan kızaran gözlerindeki hüznü içimi acıtıyordu. Şimdi içimdeki bu boşlukla ben yaşayabilir miyim sence? Diye sormuştu bana. Aşk sana sormadan, senden izin almadan geldi ve içine yerleşti. Orada bir boşluk yoktu ki şimdi olsun dedim. Aşk kendini oraya yerleştirdi ve şimdi gitti. O boşluk dediğin yerde kalan şey sadece acı. Onu yaşamalısın. O da giderse asıl boşluk o zaman başlar. Elbet o boşluk yeni bir aşk gelip oraya yerleşene kadar acıyla dolu olarak kalacak diye cevap vermiştim ona.
Dostumun o boşluğu hiç dolmadı. Yeni bir aşk hiç uğramadı ona. Yalnız ve acı dolu yaşadı hayatı. Tutunamadı hiçbir aşka.